bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kendini savunan insan. Erik Fromm. Say Yayınları. 8. basım Mart 2000. Çeviren Necla Arat. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Yüzyılımızın ünlü düşünürü Erik Fromm, bu yapıtında insanın yaşamdaki temel ödevinin kendi kendisini oluşturmak, yani gizil güç olarak ne ise o hale gelmek olduğunu savunuyor. Fromm'a göre insanı anlamak, onu sanki kendimiz bir tanrı ya da ondan çok üstün bir yeri olan bir yargıçmışız gibi suçlamamak anlamına gelir. Çünkü iyi ve kötü ne düzenekseldir ne de önceden yazgılanmıştır. Ahlak felsefesi alanında seçme ve karar insana, onun kendisini, yaşamını ve mutluluğunu önemli ele almasına, kendisinin ve toplumunun ahlaksal sorunlarıyla yüz yüze gelebilmek yiğitliğini gösterip kendisini savunabilmesine dayanmaktadır. Önsöz. Bu kitap pek çok bakımlardan, içinde çağdaş insanın kendinden ve özgürlüğünden kaçışını çözümlemeye çalıştığım Özgürlükten Kaçış, Escape from Freedom adlı kitabımın bir devamıdır. Bu kitapta insanın kendini ve yeteneklerini gerçekleştirmesine yol açan ahlak felsefesi, etik sorununu, kuralları ve değerleri ele alıyorum. Özgürlükten Kaçış'ta dile getirmiş olduğum belli düşüncelerin bu kitapta yinelenmelerini engelleyemediğim gibi, bu yinelemelere ilişkin tartışmaları olabildiğince kısaltmaya çalıştığım halde tümüyle başarılı olamadım. İnsan doğası ve öz yapısı, karakteri ile ilgili bölümde Özgürlükten Kaçış'ta ele almamış olduğum öz yapı bilimine, karakteroloji, ilişkin konuları tartışıp ilk kitapta tartıştığım sorunlara yalnızca kısaca değiniyorum. Öz yapı bilimine ilişkin görüşlerimi daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmeyi isteyen okuyucular her iki kitabı da okumalıdırlar. Ama kendini savunan insanı anlamak için Özgürlükten Kaçış'ın mutlaka okunması gerekmemektedir. Okuyucuların çoğuna bir psikanalistin ahlak felsefesi, etik sorunlarıyla uğraşması, özellikle ruh bilimin yalnız yanlış ahlaksal yargıların putlarını kırmakla kalmayıp, bundan da öte nesnel ve geçerli davranış kuralları için bir temel olması gerektiğini savunması şaşırtıcı gelebilir. Bu tutum, günümüz çağdaş ruh biliminde egemen olan ve etik görecilikten yana olup iyilikten çok uyarlamayı vurgulayan eğilimin tam karşıtıdır. Uygulamacı psikanalist olarak geçirdiğim deneyler, ister kuramsal, ister sağaltıma, tedaviye ilişkin olsun, etiğin sorunlarının kişiliğin incelenmesi savsaklanarak çözümlenemeyecekleri konusundaki görüşümü pekiştirdi. Diğer yargılarımız eylemlerimizi belirler. Ansal sağlığımız ve mutluluğumuz ise bu yargıların geçerliliğine bağlıdır. Değerlendirmeleri yalnızca bilinç dışı, us dışı, bir yığın isteğin ussallaştırılmaları olarak düşünmek, her ne kadar böyle olmaları olasılığı varsa da, kişiliğin bütünlüğüne ilişkin görüşümüzü bozup daraltır. Nitekim Nevroz da son çözümlemede ahlaksal bir başarısızlığın belirtisidir. Ama uyarlanmada kesinlikle ahlaksal bir başarı belirtisi değildir. Karşılaştığımız örneklerin çoğunda nevrotik belirti, bir ahlaksal çatışmanın özgül anlatımı olup, sağlatım yönünde girişilen çabanın başarısı, hastanın ahlaksal sorununu anlayıp çözümlemeye dayanır. Ruh bilimin ahlak felsefesinden, etikten ayrılması, görece yakın bir tarihte gerçekleşmiştir. Bu kitaptaki görüşleri yapıtlarına dayanarak temellendirdiğimiz geçmiş dönemlerin büyük insancı, hümanist etikçileri, hem filozof hem de ruh bilimciydiler. Onlar, insan doğasını anlamakla, İnsan yaşamının kural ve değerlerini anlamanın birbirine bağlı olduğunu inanıyorlardı. Oysa Freud ve okulu, us dışı değer yargılarının putlarını kırmakla her ne kadar etik düşüncenin gelişmesine değerli bir katkıda bulunmuşsa da, değerlere karşı göreci bir tutum takınmakla, yalnız etik kuramın gelişmesinde değil, ruh bilimin kendi gelişmesinde de olumsuz bir etki yapmıştır. Psikanaliz içinde bu eğilimi benimsemeyen önemli düşünürlerden birisi C.G. Jung'dur. O ruh bilim ve psikoterapinin ruhsal sağaltım, insanın ahlaksal ve felsefi sorunlarıyla bağlantılı olduğunu kabul ediyordu. Ama tek başına bu kabullenme bile çok önemli olduğu halde, felsefi yönlenmesi Jung'u Freud'u aşan felsefi temelli bir ruh bilime götürecek yerde, yalnızca Freud'a karşı bir tepkiye yol açtı. Jung'a göre, bilinç dışı ve söylence salt ussal kökenli olmadıkları için, ussal düşünceden üstün oldukları varsayılan yeni açıklayıcı kaynaklar olmuşlardı. Tek tanrıcı batı dinlerinin olduğu kadar Hindistan ve Çin'deki büyük dinlerin de gücünü doğrulukla, hakikatle ilgilenmeleri ve dizgelerinde dile getirdiklerinin doğru olduğunu öne sürmeleri oluşturuyordu. Bu kanı çok kez başka dinlere karşı yobazca bir hoşgörüsüzlüğe neden olurken, aynı zamanda o dinin hem yandaşlarına hem de karşıtlarına benzer bir doğruluk, hakikat saygısı aşıladı. Jung, her din için duyduğu seçmeci, eklektik hayranlığıyla kendi kuramında bu doğruluk arayışından vazgeçti. Ona göre ussal olmayan her dizge, her söylence ya da simge eşit değerdeydi. Jung, din konusunda bir göreceydi ama göreceliği büyük bir istekle karşı çıktığı ussal göreceliğin karşıtı olmayıp olumsuzuydu. Bu ıslaşıcılık ister ruh bilimsel, ister felsefi, ister ırka özgü ya da siyasal terimlerle maskelensin, bir gelişme değil yalnızca bir tepkiydi. 18 ve 19. yüzyıl usçuluğunun başarısızlığa uğraması, usa duyduğu inançtan çok kavramlarının darlığı yüzündendi. Tek yanlı bir usçuluğun yanlışlarını sahte dinci bir bilgisizlik değil, ancak usa daha çok güven duyup yılmadan doğruluğu aramak düzeltebilir. Ruh bilim, felsefeden ve etikten ayrılamayacağı gibi toplum bilim ve ekonomiden de ayrılamaz. Bu kitapta ruh bilimin felsefi sorunlarını vurgulamaya yönelmiş olmam, sosyoekonomik etkenlerin daha az önemli olduklarına inandığım anlamına gelmiyor. Bu tek yanlı vurgulama tümüyle sorunu sunmaya ilişkin düşüncelerden doğmakta. Zaten ileride ruhsal ve sosyoekonomik etkenlerin birbirlerine etkilerini ele alan toplumsal ruh bilimi ilişkin bir başka kitap yayınlamayı umuyorum. Ustaşı çabaların nedenle sağlam inatçı olduklarını gözlemleme durumundaki ruh hekiminin, insanın kendini yönetme ve ustaşı tutkularının boyunduruğundan kurtulma yeteneği konusunda karamsarlığa düşebileceği düşünülebilir. Şunu itiraf etmeliyim ki, ruh hekimliğim sırasında beni bunun tam karşıtı olan bir durum giderek daha çok etkiledi. Bu durum, insanın doğal donatımının bölümleri olan mutluluk ve sağlık için harcadığı çabanın gücüydü. Sağaltım, tedavi, mutluluk ve sağlığın etkin hale gelmelerini önleyen engelleri ortadan kaldırmak demektir. Gerçekte çok sayıda insanın nevrotik olması olgusuna şaşırmamız için pek fazla neden yok. Asıl şaşılacak nokta, insanların çoğunun karşılaştıkları ters etkilere karşın görece sağlıklı kalabilmeleridir. Burada küçük bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Günümüzde insanların çoğu ruh bilimi ilişkin kitapların kendilerine mutluluğu ya da ruh huzurunu nasıl elde edecekleri konusunda reçeteler vereceğini umuyorlar. Bu kitap bu türden öğütleri içermemektedir. Bu kitap, ahlak felsefesi ve ruh bilim sorununu aydınlatmak için kuramsal bir girişimden ibaret olup, amacı okuyucuyu yatıştırıp dinginleştirmekten çok kendi kendisini sorgulamaya yöneltmektir. Bu kitabı yazarken uyarı ve düşüncelerinden yararlandığım dostlarım, meslektaşlarım ve öğrencilerime duyduğum gönül borcunu yeterince dile getirme olanağım yok. Ama bu cildin tamamlanmasında doğrudan katkısı bulunmuş olanlara şükranlarımı iletmeyi istiyorum. Özellikle Bar Patrick Mulahy'nin yardımları benim için çok değerliydi. O ve Dr. Alfred Zeidemann, kitapta tartışılan felsefi sorunlarla ilgili eleştiri ve önerilerde bulundular. Profesör David Reisman'a yapıcı önerileri, Bay Donald Schlesinger'a ise el yazmalarını çok daha iyi okunur bir şekle soktuğu için teşekkür ederim. Herkesten çok da el yazmasının gözden geçirilmesine yardım eden ve kitap düzeniyle içeriğine ilişkin önemli görüşler öne süren eşime teşekkür borçluyum. Özellikle üretici olmayan yönlenmenin olumlu ve olumsuz yanlarına ilişkin düşüncelerime büyük ölçüde katkısı oldu. Psikiyatri ve American Sociological Review dergilerinin yayıncılarını da bencillik ve kendini sevme, bir öz yapı özelliği olarak inanç ve nevrozun bireysel ve toplumsal kaynakları makalelerimi bu kitapta kullanmama izin verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yayınlarından geniş alıntılar yapmama izin veren tüm yayıncılara da teşekkür ediyorum. Erik Fromm. Kendi kendinize ışık olun. Yalnız kendinize güvenin. Biricik ışık olarak kendi içinizdeki doğruluğa inanın. Bu da. Doğru sözler her zaman aykırı, kanısal görünür ama hiçbir öğreti biçimi onların yerini tutamaz. Lao Tse. Öyleyse kimler gerçek filozoftur? Doğruluğun görüntüsünü sevenler mi? Platon. Halkım bilgisizlik yüzünden yok edildi. Sen bilgiyi yatsıdığım için ben de seni yatsıyacağım. Hosea. İyiye giden yol her ne kadar göstermiş olduğum gibi çok güç görünüyorsa da bulunabilecek bir yoldur. Çok ender bulunduğu için onun gerçekten güç olması gerekir. Çünkü eğer kurtuluş kolay ve büyük emek gerektirmeden bulunabilen bir şey olsaydı, hiç hemen hemen herkes tarafından böylesine savsaklanır mıydı? Ama tüm soylu şeyler ender oldukları kadar güçtürlerdi. Spinoza. Bölüm 1. Sorun. Kuşkusuz dedim, bilgi ruhun besinidir. Bu yüzden dostum, sofistin malını överken beden besinlerini alıp satan toptancılar, parakendeciler gibi bizi aldatmasından çekinmeliyiz. Çünkü onlar hiçbir ayrım yapmaksızın ellerindeki tüm malları hangilerinin gerçekten yararlı, hangilerinin gerçekten zararlı olduğunu bilmeden överler. Onları alabilecek olan alıcılar da eğer beden eğitimi öğretmeni ya da hekim değillerse onlardan fazla bilmezler bunu. Aynı şekilde toptan ya da parakende bilgi satmak için şehir şehir dolaşanlar da sattıkları her şeyi meslekten olmayanlara övmekten geri kalmazlar. Ama dostum, aralarından bazıları sattıkları malın ruh üstündeki etkisinin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu bilmez. Müşterileri de eğer ruh hekimi değillerse bu konuda aynı ölçüde bilgisizdir. İşte bu yüzden eğer sen hangilerinin iyi, hangilerinin kötü olduğuna ilişkin bir görüşün varsa Protagoras'tan ya da başka birinden güvenle bilgi satın alabilirsin. Ama eğer bu konuda bir görüşe sahip değilsen o zaman dostum dur ve en değerli şeyini bir şans oyununda tehlikeye atma. Çünkü bilgi satın almak besin satın almaktan çok daha tehlikelidir. Platon, Protagoras. Son birkaç yüzyılda bir gurur ve iyimserlik ruhu Batı kültürünün ayırıcı özelliği olmuştur. İnsanın doğayı anlama ve ona egemen olma aracı olan ustan gurur duyulmuş, insanlığın en tatlı mutlarından biri olan çok sayıda insan için en çok mutluluğu sağlama işinin başarılacağı konusunda iyimser davranılmıştır. İnsanın gururu haklı çıkarılmıştır. O usu aracılığıyla içindeki gerçeklikler düşlerdeki, masallardaki ve ütopyalardaki imgelerden daha üstün olan bir özdeksel dünya kurmuştur. Ayrıca insan ırkına onurlu ve üretken bir varoluş için gerekli olan özdeksel koşulları sağlayıp güvence altına alacak fiziksel güçleri işe koşmaktadır. İnsan her ne kadar henüz amaçlarının çoğuna erişemediyse de artık bu amaçlara yaklaşıldığı ve geçmişin sorunu olan üretim sorununun ilkece çözülmüş olduğu konusunda kuşkuya yer yoktur. İnsan tarih boyunca ilk kez şimdi insan ırkının birliği ve doğanın insan uğruna fethedilmesi düşününü artık bir düş olarak değil de gerçekçi bir olanak olarak algılayabilmektedir. Acaba o gurur duymakta kendine ve insanlığın geleceğine güvenmekte haksız mıdır? Buna karşın çağdaş insan bir tedirginlik ve giderek artan bir şaşkınlık duygusunu yaşamaktadır. Çalışmakta, çabalamakta ama belirsiz bir şekilde etkinliklerinin yararsız olduğu duygusuna kapılmaktadır. Özdek üstündeki gücü artarken kendi bireysel yaşamında ve toplumda kendini güçsüz hissetmektedir. İnsan doğaya egemen olmak için yeni ve daha iyi araçlar yaratırken bu araçların ağına düşmüş ve onlara anlam veren asıl ereği kendini yitirmiştir. Doğanın efendisi olma süreci içinde kendi ellerinin yapmış olduğu makinenin kölesi haline gelmiştir. Özdeğe ilişkin tüm bilgisine karşın insansal varoluşun en önemli ve temel sorunları konusunda bilgisizdir. Çünkü insanın ne olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini, içindeki sayısız güçlerin nasıl özgürleştirilebileceğini ve nasıl üretken bir şekilde kullanılabileceğini bilmemektedir. Çağdaş insansal bunalım, siyasal ve ekonomik gelişmemizi başlatmış olan aydınlanma düşün umutlarından vazgeçmemize yol açmıştır. Gerçek ilerleme düşünü artık çocukça bir yanılsama olarak adlandırılmakta, onun yerine insana duyulan tam bir güvensizliği dile getiren yeni bir sözcük gerçekçilik öğütlenmektedir. İnsana son birkaç yüzyıldaki başarıları için kuvvet ve cesaret vermiş olan insan onuru ve insan gücünü, düşününe insanın kesin güçsüzlüğü ve önemsizliği inancını yeniden benimsememiz gerektiği görüşüyle karşı çıkılmaktadır. Ama bu görüş, kültürümüzün kendisinden kaynaklanmış olduğu asıl kökleri yok etme tehlikesini taşımaktadır. Aydınlanma düşünleri insana geçerli ahlaksal kurallar koyacak bir yol gösterici olarak kendi usuna güvenebileceğini, iyiyi ve kötüyü bilmek için kilisenin ne göksel esinlemelerine ne de yetkisine gereksinmesi olmadığını, bu konuda kendi kendisine dayanabileceğini öğretmişti. Aydınlanmanın bilmeye cesaret et deyip bilgine güven düşüncesini dile getiren saf sözü, çağdaş insanın çeşitli çaba ve başarıları için bir uyarıcı olmuştu. İnsanın özelliklerine ve insan usuna ve göksel esinlenmenin yol göstericiliğinden yoksun bırakılınca ahlaksal bir kargaşa yaratmıştı. Bunun sonucu değer yargılarının ve etik normların beğeni sorunları ya da keyfi seçimler olduklarını ve bu alanda nesnel geçerliliği olan önermeler dile getirilemeyeceğini öne süren göreci tutumun benimsenmesi oldu. Ama insan değerler ve normlar olmaksızın yaşamayacağına göre bu görecilik onu kolayca ustaşı değer dizgelerinin avı yapmaktadır. O, Grek aydınlanmasının yeniden doğuşun, Rönesans ve 18. yüzyıl aydınlanmasının çoktan aşmış olduğu bir tutuma yeniden geri dönmektedir. Böylece, güçlü liderlerin büyülü nitelikleri, güçlü makineler ve özdeksel başarı için duyulan coşkunluk, insanın normlarının ve değer yargılarının kaynakları olmuştur. Bu işi böylece bırakacak mıyız? Din ve görecilik arasındaki seçeneğe razı olacak mıyız? Ahlak felsefesine, etiğe ilişkin sorunlarda, usun aradan çekilmesi görüşünü onaylayacak mıyız? Özgürlük ve kölelik, sevgi ve nefret, doğruluk ve yanlışlık, bütünsellik ve fırsatçılık, yaşam ve ölüm arasında yapacağımız seçimlerin yalnızca pek çok öznel tercihlerin sonuçları olduğuna inanacak mıyız? Gerçekte bir başka seçeneğimiz daha var. Geçerli ahlaksal normlar yalnız ve yalnız insan usu tarafından oluşturulabilirler. İnsan, ustan türetilen tüm öteki yargılar kadar geçerli olan değer yargıları verme ve bu tür yargıları kavrayabilme yeteneğine sahiptir. İnsancı, hümanist, etik düşünce geleneği, insan özellikleri ve usuna dayanan değer dizgelerinin temellerini belirlemiştir. Bu dizgeler, insan için iyi ya da kötünün ne olduğunu bilmek istiyorsak, insan doğasını bilmek zorundayız, öncülü üstüne kurulmuşlardır. Onlar bu nedenle aynı zamanda ruh bilimsel araştırmalardır. Eğer insancı etik, insan doğası bilgisi üstünde temelleniyorsa, modern ruh bilim, özellikle de psikanaliz, insancı, hümanist etiğin gelişmesi için en güçlü uyarıcıdır. Ama psikanaliz insana ilişkin bilgilerimizi büyük ölçüde artırmış olduğu halde insanın nasıl yaşaması ve ne yapması gerektiği konusundaki bilgilerimizi artırmamıştır. Psikanalizin ana işlevi putları kırmak, değer yargılarının ve etik normların ust dışı ve çok kez de bilinç dışı istek ve korkuların ustallaştırılmış anlatımları olduklarını ve bu yüzden nesnel geçerlilik savında bulunamayacaklarını göstermek olmuştur. Bu putları kırma işlevi kendi başına çok değerli bir işlev olduğu halde salt eleştiri olmaktan öteye geçemediği zaman çok kısır kalmıştır. Ruh bilimi doğal bir bilim olarak kabul ettirme girişiminde bulunan psikanaliz, onu felsefe ve etiğin sorunlarından ayırmak gibi bir yanlışa düşmüştür. İnsana bütünlüğü içinde bakmadığımız takdirde insansal kişiliğin anlaşılmayacağı gerçeğini bilmezlikten gelmiştir. Söz konusu edilen insan bütünlüğü, onun varoluşunun anlamı sorusuna bir yanıt bulma ve kendilerine göre yaşamak zorunda olduğu normlar keşfetme gereksinmesini de içermektedir. Freud'un ruh bilimsel insanı Homo psychologicus, en az klasik ekonominin ekonomik insanı Homo economicus kadar gerçekçi olmayan bir yapıdır. Değerin ve ahlaksal çatışmaların doğasını kavramadan insanı ve onun duygusal ve düşünsel tedirginliklerini anlamak olanaksızdır. Ruh bilimin gelişmesi doğal olduğu öne sürülen bir alanı, tinsel olduğu öne sürülen bir alandan ayırmak ve dikkatleri ilkine toplamakla değil, insanı fiziksel, tinsel bütünlüğü içinde ele alan, insanın amacının kendi kendisi olmak ve bu amaca erişmenin koşulunun insanın kendini savunması olduğunu inanan büyük insancı etik geleneğe geri dönmekle sağlanabilir. Bu kitabı insancı etiğin geçerliliğini yeniden evetlemek, insan doğasına ilişkin bilgimizin bizi etik göreciliğe götürmediğini, tersine etik eylem normlarının kaynaklarının insan doğasında bulunabileceği inancına yol açtığını göstermek amacıyla yazdım. Ahlaksal normlar insanın doğuştan nitelikleri üstünde temellenirler. Bu normların çiğnenmesi düşünsel ve duygusal bölünmelerle sonuçlanır. Ben, olgun ve bütünleşmiş bir kişiliğin öz yapısının, üretici öz yapının, erdemin temelini ve kaynağını oluşturduğunu, kötülüğün ise son çözümlemede insanın kendi benine kayıtsızlığı ve kendi kendisini sakatlaması olduğunu göstermeye çalışacağım. İnsancı, hümanist, etiğin en yüksek değerleri ne kendinden vazgeçme ne de bencillik değil ama kendini sevme, bireyin olumsuzlanması değil ama gerçek insansal beninin onaylanmasıdır. Eğer insan değerlere güvenecekse hem kendini hem de doğasının iyilik, yöneticilik konusundaki yeteneğini bilmek zorundadır. Bölüm 2. İnsancı Ahlak Felsefesi, Hümanist Etik, Yaşama Sanatının Uygulamalı Bilimi. Bir keresinde Susiye Tanrı'ya yakardı. "Tanrım, seni pek çok seviyorum ama senden yeterince korkmuyorum. Bırak, ben de tıpkı korku dolu adın içlerini işlediği için korkan meleklerinden biri gibi karşında titreyerek durayım." Tanrı onun duasını işitti ve korku dolu adı Susia'nın yüreğine tıpkı meleklerinkine olduğu gibi işledi. Ama o zaman Susia küçük bir köpek gibi yatağın altına süründü. Hayvansal bir korkuyla tir tir titriyordu. Sonunda haykırdı. "Tanrım izin ver, seni yine Susia gibi seveyim." Ve Tanrı onu bu kez de işitti. Dipnot: In Time and Eternity, A Javis Reader, It, Nahum N. Glatzer, New York, Schuken Books, 1946. 1. Yetkeci ahlak felsefesine karşı insancı ahlak felsefesi. Eğer etik göreciliğin yaptığı gibi nesnel geçerliliği olan davranış kuralları aramaktan vazgeçmezsek acaba bu türden normlar için ne gibi ölçütler bulabiliriz? Bu ölçütlerin türü normlarını incelediğimiz etik dizgenin tipine bağlıdır. Yetkeci, otoriter etikteki ölçütler zorunlu olarak insancı, hümanist etikteki ölçütlerden temelli bir şekilde farklıdır. Yetkeci etikte insan için neyin iyi olduğunu bir yetke, otorite bildirir ve davranış kuralları ile yasalarını bu yetke koyar. İnsancı etikte ise insan kendisi hem kural koyucu hem de bu kuralların öznesi olan kişidir. Yetkici teriminin kullanılması yetki kavramının açıklanmasını zorunlu kılıyor. Aslında bu kavramla ilgili bir kargaşa söz konusudur. Çünkü insanlar karşılarında iki seçenek olduğuna yaygın bir şekilde inanırlar ve bu iki seçeneği şöyle dile getirirler. Ya diktatörce ust dışı bir yetkiye sahip oluruz ya da hiç yetkimiz olmaz. Ama bu iki seçenek aldatıcıdır. Çünkü burada gerçek sorun ne tür bir yetkiye sahip olacağımız sorunudur. Yetkiden söz ettiğimiz zaman ussal yetkiyi mi yoksa ust dışı yetkiyi mi kastediyoruz? Ussal yetki kaynağını yeterlilikten alır. Yetkisine saygı duyulan kişi, ona güvenerek belli bir iş vermiş olan kimselerin verdikleri bu işi yeterlilikle yapan kişidir. Onun çevresindekileri ne korkutmaya ne de büyülü niteliklerle onların hayranlıklarını uyandırmaya gereksinmesi vardır. Yetkisi sömürmek yerine ussal temellere dayandırılır ve yeterli bir şekilde yardımcı olduğu sürece ust dışı korkuyu gerektirmez. Ussal yetki, kendisine boyun eğenlerin sürekli sorgulama ve eleştirilerine yalnız izin vermekle kalmaz. Bunu onlardan isterdi. Onaylanması yaptığı işlere dayandığı için bu yetki her zaman geçicidir. Öte yandan ust dışı yetkinin kaynağı ise her zaman insanları aşan bir güçtür. Bu güç fiziksel ya da ansal, mental olabilir. Bu güç gerçek olabileceği gibi kendisine boyun eğen kişinin çaresizliği ve kaygıları ölçüsünde yalnız görece bir güç de olabilir. Öte yandan ust dışı yetkinin üstlerine dayanarak kurulduğu payandalar her zaman güç ve başkalarında korku uyandırmaktır. Bu yetkinin eleştirilmesi yalnız istenmemekle kalmaz, aynı zamanda yasaklanmıştır da. Ussal yetki, yalnız belli bir alandaki bilgi ve becerileri bakımından ayrılan yetki ile bu yetkiye boyun eğenin eşitliklerine dayanır. Ust dışı yetki ise kendi doğası gereği eşitsizlik üstünde temellendiği gibi kendisi ile uyruğu, boyun eğeni arasında değer bakımından bir ayrım olduğunu da dile getirir. Yetkici etik teriminin kullanımında yetkici sözcüğü güncel anlamında totaliter ve antidemokratik dizgelerin yetkiciliği ile anlamdaş olan bir yetkiyi gösterecek şekilde ele alınmaktadır. Okuyucu bir süre sonra insancı etiğin ussal yetki ile bir uyuşmazlığı olmadığını görecektir. Yetkici etik, insancı etikten biri biçimsel, öteki özdeksel olan iki ölçütte ayırt edilebilir. Biçimsel olarak yetkici etik insanın neyin iyi neyin kötü olduğunu bilme konusundaki yetisini yatsır. Norm koyucu, her zaman bireyi aşan, onun üstünde olan bir yetkidir. Böyle bir dizge us ve bilgiye değil, yetki korkusuna, uyruğun zayıflık duygusu ile bağımlılığına dayanır. Karar verme işini yetkiye bırakma, yetkinin büyülü gücünün sonucudur. Onun kararları tartışma konusu yapılamaz ve yapılmamalıdır da. Özdeksel bakımdan ya da içeriye göre yetkici etik neyin iyi ya da kötü olduğunu uyruğun değil, öncelikle yetkinin çıkarları aracılığıyla yanıtlar. Bu etik, uyruk ondan ruhsal ya da özdeksel bazı yararlar sağlasa bile sömürücü bir etiktir. Yetkici etiğin hem biçimsel hem de özdeksel yönleri çocukta etik yargının doğuşunda ve sıradan yetişkinin naif değer yargılarında apaçık olarak görünür. İyiyi kötüden ayırt etme yetimizin temelleri, ilkin fizyolojik işlevlerle ilgi içinde, sonra daha karmaşık davranış sorunlarıyla ilgili olarak çocuklukta atılır. Çocuk, usnamlama yoluyla ayırt etmeyi öğrenmeden önce, iyiyi kötüden ayırt etme için bir duyu geliştirir. Değer yargıları, yaşamındaki önemli kişilerin gösterdikleri dostça ya da düşmanca tepkilerin sonucu şeklinde biçimlenir. Yetişkinin bakım ve sevgisine tam bağımlılığı göz önüne alınırsa, annenin yüzündeki onaylayan ya da onaylamayan bir anlatımın çocuğa iyi ile kötü arasındaki ayrımı öğretmeye yettiği şaşırtıcı gelmez. Okulda ve toplumda da benzer etkenler iş görür. İyi kendisi için övüldüğümüz, kötü ise yaptığımızda hoş görülmediğimiz ya da toplumsal yetkiler ve türdeşlerimizin çoğunluğunca cezalandırıldığımız şeydir. Beğenilmeme korkusuyla beğenilmek için duyulan gereksinmenin gerçekte etik yargının en güçlü ve hemen hemen her şeyi dışta bırakan güdümleyicisi olduğu görülüyor. Bu yeğin duygusal baskı çocuğun sonra da yetişkinin bir etik yargıdaki iyinin kendisi için mi yoksa yetki için mi iyi anlamına geldiğini eleştirel bir yaklaşımla sormasını engeller.